Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te haftanın son gününün son şarjını yapıyoruz. Cuma akşamının şarjı. Normalde cuma akşamının şarjında biz yalnızız. Şu Bilgehan Başkan'la. Değil mi Bilgehan Başkan?
Evet.
Şurada seninle ne şarjlarımız oldu be. Yalnız, cuma akşamları. Yalnız. Kimse yok. Sen, ben.
Yavan yavan.
Eğlen. Tatsız.
Zevksiz.
Hayır.
Komiksiz, şakasız.
Yani, alakası yok.
Yavan geliyor bana, bilmiyorum, ben dinliyorum.
Hocam
yarıda kessek mi
bir
şu
şey
an
diyeceğim.
Bonus?
Yavan geliyorsa mesela oradan kalkıp gelsen de şurada otursan karşımıza da hani evde dinleyip olmamış
ama bazen,
ya.
Ama bazen uzakta kalıp ne yapıyoruz, bizi görme açısından iyi oluyor. Yani ya hocam, eksikliğimizi hissediyorum.
Bırak bu
hadi beni
ya.
Boş ver de Begüm'ün eksikliği hissediliyor.
Neyse bak kardeşim, şu anda hiçbirimiz eksik değiliz. Full kadroyuz. 4 kişi, 4 insan, 8 elle bir radyo programı doğrultmaya çalışıyoruz. Şarjımız, cuma akşamının şarjı başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam cuma akşamı saat 18'den 20'ye trafikteysen Fenomen Türkiye açıp şarj dinlemekten başka ne yapabilirsin ki diye düşünüyorum.
Başka bir seçenek göremiyorum ben.
Ben de göremiyorum. Var mı şu anda mesela?
Hemen açarım.
Hocam sevdiğin, takip ettiğin bir radyo programı var mı senin şu an?
Şarj.
Ay onu geçtik daha, onu biliyoruz. Eskiden vardı ya.
Benim vardı. Benim
ne vardı? Ne vardı başkanım?
Benim vardı, şu an onunla aynı saatte yapıyoruz. Biz
kim
zaten.
O? Kim o?
Geveze.
Geveze hala konuşuyor mu ya?
Konuşuyor. Bizim saatte konuşuyor.
Vay be, Geveze çok dinlerdim ya ben de.
Ben de dinlerdim.
Başka kim vardı? Hocam kim var sen bilirsin. Böyle radyonun böyle kralları.
Mesut Süre'yi dinlerdim.
Mesut Süre dinlerdin değil mi? Başka kim vardı hocam radyoda? Şey vardı. Cem Ceminay vardı.
İlk birlikte, yani onun ilk Türkiye'ye geldiği zaman onunla birlikte program yapanlardan biri.
Vay be.
Müzik çalıyordum ona ilk radyo programında.
Ben şey severdim bir de. Melon Şapka vardı, geceleri çıkardı böyle romantik.
Aa, benim
romantik.
İlk Kaybedenler Kulübü. İlk
Kaybedenler
radyo dinleme,
Kulübü vardı.
Yani özel radyolar açıldığında ilk dinleyicilerden biri
evet.
Olabilirim.
Ceyhun Yılmaz devam ediyor mu?
Evet galiba.
Ceyhun Yılmaz evet. Show. Buyurun evet. Benim.
O şey değil miydi o, bir tane dizide oynuyordu o değil mi? Ceyhun Yılmaz.
Oho, jenerasyona bak hocam. Ceyhun Yılmaz'ı diziden biliyor adam yani, düşün. Ceyhun Yılmaz radyoda bir king'dir yani. Hani 10 numara 5'idir.
Muhabirlik de yapıyordu eskiden sanki.
Bilmiyorum nesinden ne yapıyor. Ondan önce belki Tekel Bayi'de çalışıyordu. Ama bilmiyoruz yani. Yani radyoda vardı. Evet. Radyodan biliyoruz biz. Beyaz Show vardı radyoda bir aralar.
Öyle çıkışı o zaten.
Evet, çok iyiydi o da. Beyaz
Show'da radyocu olarak
hocam.
Başladı o da.
Evet. Okan Bayülgen'i dinlerdim ben.
Tabii.
Okan Bayülgen, Kent FM'de galiba radyo programı vardı. O zamanlar o öyle bir... Şimdi bilmiyorum bunlar var mı, bahsettiğimiz radyolar ve isimler radyoda yoklar artık. Radyo peki ne oldu şimdi yani?
Dünyada azalmaya... dinleyici sayısı artıyor. Türkiye'de de artmaya başladı.
Öyle mi?
Evet.
Nedense radyoda para yok diye bir şey var yani. Çünkü eskisi gibi reklam yok
ya.
Anlamında yani. Hayır, o anlamda söylüyorum. Yani niye radyo ölüyor? Çünkü reklam verenler radyoyu tercih etmiyorlar. Niye? Çünkü herkes telefonuna bakıyor o sırada. İşte müziğini bilmem ne platformdan dinliyor. Böyle
ya,
bir şey var
yeni,
yani.
Yeni medya düzeni oturmaya başlıyor. Radyoda yerini bulacaktır. Çünkü radyo her zaman olacak. İçerik olduğu sürece radyo
evet.
Her zaman olacak.
Mesela yurt dışındaki radyoları sen takip ediyorsun.
Ediyorum.
Oradaki radyoculuk anlayışıyla bizim çok farklı hocam. Çok ciddi mesela. İngiliz radyoları falan ciddi ciddi yani.
Ciddi
biraz.
Değil aslında. Çok
vallahi,
eğlenceli.
Çok eğlenceli programlar var. Bana hep öyle denk geldi
çok.
Ya o zaman.
Çok eğlenceli.
Hmm.
Dinamik.
Evet.
Müzikle o içerikler çok iç içe. Konuk olayı efsane zaten. Hani
evet.
Popüler bir filmin şeyi oluyor, tanıtım oluyor Londra'da, bir bakıyorsun atıyorum yani Tom Cruise geliyor bir anda stüdyoda ve
değil mi?
Çok eğlenceli içerikler yapıyorlar konuklarla. Onlarda da böyle bir şey olmadığı için hani kendilerini kaptırıyorlar, oyunlar oynuyorlar gerekirse yani.
Evet.
Çok çok iyi.
Radyonun güzelliği şeydi ya bence, ses ya sadece. Yani o konuşan kişiyi kafanda canlandırdığın, onun mesela
hayal
mimiklerini
ediyorsun.
Evet, mimiklerini falan gülüyor
evet.
Ediyor. Ya yani o bana büyülü bir şey geliyordu yani.
Ya bir de seni kitlemiyor ya. Şimdi arabadasın. Bir şey seyredemezsin.
Evet.
Biri seninle konuşuyor. Yanı tek başınasın.
Evet.
Aslında
evet, doğru,
eşlikçi.
Doğru,
çok
doğru.
İyi bir eşlikçi.
Mesela geç saatte bazen çıkıyorum işten. Diyelim gecenin birinde eve dönüyorum hocam. O sırada mesela müzik açmıyorum ben. Alakasız konuşan bir şey buluyorum. Bir şey anlatıyorlar. Ya futbol konuşuyor. Ya işte atıyorum savaş, İran savaşı ile ilgili bir haber radyosu falan. Yani konuşma dinlemek benim hoşuma gidiyor yoldayken.
O da iyi oluyor. Bazen ben şey yapıyorum. Yani normalde dinlemediğim tür de müzik yapan radyoları açıp dinlemek de hoşuma gidiyor.
Hmm.
Çünkü orada biri senin için... Yani radyolarda bir de şöyle bir şey var. Müziği senin için birileri seçiyor. Şimdi
evet.
Hazır platformlarda belli bir süre insanlar ilgileniyor ediyor ama belli bir süre sonra evet. aynı listelere düşüyorlar, sıkılıyorlar ve monotonlaşıyor. Yani bir arkası dolu olmayan bir şey var ama radyoda evet. yaşayan bir.
Bir konsept var ve o konseptin içinde kalmak, dinlemek o da güzel bir şey radyoculukta. O zaman şahane bir radyo yayını dinlemektesiniz şu anda. Şarjımız devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Begüm, topuklu ayakkabı giyer misin? Sever misin topuklu ayakkabı?
Severim giymeyi? Evet. Evet.
Kadınlarda bu var hocam. Topuklu ayakkabı seviyorlar yani. Ben küçükken şey zannederdim yani, zorla giydirilmiş bir şey gibi geliyordu bana valla.
Yok.
Yani zor tamamen. Çünkü ayakta durmak zor gibi geliyor bana onda.
Tabii bazılarında öyle, bazıları bence daha rahat, tipine göre değişiyor.
Görüntü olarak güzel.
Ben de kadınlarda topuklu ayakkabı seviyorum.
Ya şimdi iki erkek. Ya size ne oğlum? Biliyorum sizi sevdiğiniz zaten yani.
Güzel gözüküyor. İyi evet. gözüküyor. Özgüvenli gözüküyor.
Ben mesela kadında kırmızı ojeyi severim. Sana sorduk çünkü. Yok. Yani. Falan. Neyse hocam, topuklu ayakkabı ilk olarak aslında erkekler için üretilmiş, biliyor musun?
Evet. Aa, evet evet.
Ya,
Mısır'da.
Ben ya. Bilmiyordum.
Mısır'da değil mi?
Neden?
Valla Mısır'dası yazmıyor. Şey diyor burada. 17. yüzyılda at süren erkekler için tasarlandı diyor.
Ha, tamam.
At Mısır'da süren. Değil.
Pardon.
Atla ne alakası var ya?
Abi
ne
o hala? Şey herhalde ayağımızı koyduğumuz yere öyle kilitliyor
kendini. Herhalde
öyle.
Çünkü şey diyor, amaç şıklık değil dengede kalmak
tabii
diyor.
Tabii o kilitliyor. Allah kendini Allah. Oraya kilitliyor.
Ama Fransızlarda topuyla. Var bu. Fransızların perukları, topuklu ayakkabıları, işte külotlu çoraplar falan giyiyormuş tabii eski doğru. 17. yüzyılda falan böyle palyaço gibi fotoğraflı şeyleri var, resimleri var hocam imparatorların. Bir böyle bir makyaj yapmak mesela, makyaj da ilk önce erkekler için yapılmış bir şey galiba Fransızlar.
Erkekler evet. daha süslüymüş zaten.
Bembeyaz pudra falan sürüyorlardı tabii.
Evet.
Erkekler süse daha fazla vakit ayırıyor.
Peki nasıl oldu mesela, o geçiş nasıl oldu? Mesela bir gün bir günde uyanıp insanlar, bu ne oğlum bu suratındaki şey misin?
Hayır, bir gün uyanıp kadınlar dedi ki yeter artık bu kadar işi, evde kendi tek başıma yapamam yani, ben biraz kendime bakacağım.
Kadınlar dedi.
Aynen.
Erkekler niye gaza geldi acaba bir
erkekler
anda böyle?
Erkekler işte bilmiyorum.
Rüş sürmek falan yani.
Bence şöyle oldu, erkekler bıktı artık bu hazırlık, yani bu kadar şeyle uğraşılır deyip
evet
kadınlara
yani.
Devrettiler.
Siz uğraşın deyip. Olabilir hocam yani. O Fransızlarda var peruk falan filan bilmem ne. Böyle enteresan bir bilgi geldi önüme de. Yani topuklu ayakkabının bence şey dezavantajı var tabii ki.
Bir bilgi daha vereyim mi? Alakasız belki ama.
Çok mu alakasız?
Kol saatlerini ilk kadınlar takıyormuş. Erkeklerde kol saati olayı yok. Bu savaşlarla birlikte erkeklerde
cep saati vardı erkeklerde.
Erkekler evet. cep saati, kadınlarda kol saati.
Mesela saat de bitti yani. Şimdi saat takmak o biraz şey oldu artık, bir gusto meselesi haline geldi yani. Belli bir koleksiyon
çok
şeyi varsa,
ama.
Lüksü
tekrar,
varsa.
Tekrar gündemde inanılmaz evet. bu sosyal medya ile birlikte saat, özellikle bu mekanik saatler falan arttı. Çok
evet.
satış arttı.
Neyse, konuyu aldın dağıttın hocam, ben başlayayım. Yani, topuklu ayakkabıydı konumuz şu an. Şimdi ben bu topuklu ayakkabı tabii güzel gözüküyor ama tabii giyen bilir onun çilesini diye düşünüyorum. Uzun süre ayakta kalıyorsa eğer kadın mesela ofiste. Topuklu ayakkabı giyiyorsa çok zor yani. Yani orada seksi gözükmek diye bir önceliği de yok orada kadının. Ama işte bir şıklık olsun.
Belli amaçlar için kullanılabilir.
Şey olsun evet. Ama mesela o ayaklara çok zarar veriyor hocam ya.
Bir numara büyük alacaksın. Keyfine
bir numara
bakacaksın.
Büyük öyle mi?
Evet.
Ya ben mesela şeyi görüyorum. Allah affetsin yani, çok kötü bir görüntü. O kadınların böyle parmaklarının yanında parmak çıkıyor ya.
Ay açık açık.
Abi çok kötü bir şey ya. O böyle parmağı yamuluyor, dışarıdan bir şey çıkıyor.
Evet.
Bu bana şeyi gösteriyor yani. Evet. Bir insanı mesela alsam, mesela Bilgehan'ı aldım. Bir küpün içine koysam 10 sene sonra küpe dönüşecek. Küp bir insan olabilir yani mesela. Silindir şeklinde gidebiliriz. Demek ki insan vücudu uyum sağlıyor bir şekilde.
Çin'de galiba ayakları büyümesin diye küçük ayakkabıları koyuyorlarmış kız çocuklarına.
Evet hocam.
Büyük
ya gerçekten diye. Zor. İnsana yapılacak bir eziyet değil yani. Mesela o dansçıların da mesela parmakları. Benim bir ara dansçı bir sevgilim vardı hocam bir ara. Modern dans yapıyordu. Bunların bir duruşu var. Şey point dedikleri bu parmak uçlarında.
Evet. Şöyle duruyorlar.
O ayakla da öyle olmuş.
İşte evet.
Yani
evet,
gerçekten evet. öyle bir hale gelmiş ki ayakları, evrimleşmiş yani. Hani gerçekten üzülmüştüm ama o tabii severek yaptığı için bunu bir şey olarak görüyordu
ben
yani mesleki.
LeBron James'in ayaklarını gördüm internette.
Neden?
O da çok fena.
Onu da mı koymuşlar?
Koymuşlar, çok kötü.
Ya bu internetteki ayak şeyi artık yeter ya.
Şu siteye ayak atmayın ya.
Abi evet, bir de şöyle bir şey var. Mesela şimdi birini duyuyorum, bir haber okuyorum mesela, atıyorum bilmem kim. Atıyorum bir kadın ismi, kim diyelim. İrem Derici yazıyorum. Tamam. Daha Derici'sini yazmadan İrem Derici ayakları çıkıyor.
Ben bakıyorum.
Ayaklarına mı İrem Derici?
Hayır, onun değil yani. Onun özelinde değil.
Ben bakıyorum dedi. Dürüst bir adam ya. Ben bakıyorum dedi. Varsa bakıyor kardeşim. O da niye ayağını koyuyor? Benim yani, ayağım niye yok internete kardeşim?
Merak ediyorum.
Ben mesela koymadım ayağı. Benim ayağımı yaramazsınız.
Yani koyma zaten.
Niye ya? Allah Allah. Hayır ama bu bir arz talep meselesi demek ki yani. Ben mesela her ünlünün ayağına ulaşabiliyorum. Böyle bir şey yoktu eskiden. Var mıydı yani? bir isim yazıyorum. Melisa bilmem ne, daha bitirmeden kelimeyi, soyadını
gerek
yazmadan ayakları.
Bence.
Seninki çıkıyor mu acaba?
Yok abi, çıkmaz. Gerek ya. Yani bilmiyorum bu ayak şey ne olacak ya başımıza. Önemli.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam anksiyete. Anksiyete. Yani bir Türk'ün, Türk vatandaşının aslında söylemesi çok zor bir kelime ama alıştık. Anksiyetem var. Anksiyetem tuttu. Anksiyete. Yani mesela 30 sene önce anksiyete var mıydı? Yeni mi icat
oldu
bu?
Şöyle, isim olarak yoktu ama bence Türk insanında vardı.
Değil mi? İçim sıkılıyor.
Doğuştan var bence.
Sanki böyle bıçak saplar
gibi. Biz öyle çocuklarımızı yetiştiriyoruz anksiyeteyle.
Evet. Yani şu an 7 yaşında bir çocuğun anksiyetesi var.
Tabii. Ben şimdi düşününce büyüklerimde, yani bu anneanneler, dedeler, babaanneler bilmem davranışlarına baktığım zaman
anksiyetik
çevrede olmayan yokmuş aslında.
Yani benim babaannemin mesela anksiyetesi yoktu. İçi sıkılırdı mesela. İçi sıkılırdı. Oturur yaprak sarması sarardı mesela
i̇şte
babaanne.
İşte o da ondan kaynaklıydı bence.
Bir şey yapmamaktan geliyor ya.
Evet. Yani bir iç sıkıntısı mı yani? Bu nasıl bir şey olabilir? Bu aslında hocam beyinsel veya işte zihinsel ya da kimyasal bir şey değilmiş. Aslında neymiş? Çoğu zaman bedenle alakalıymış hocam. Psikologlar böyle söylüyor. Yani aslında bedenin hareketsizliği ya da işte ne bileyim nefes bozukluğu ya da işte beynin yine kasıntısı gibi durumlarda, yani hani vücudun kasılmış olması gibi durumlarda, böyle durumlarda hocam ortaya çıkıyor biliyormuş. Yani aslında şey derler ya, hani çık bir yürüyüş yap, git biraz spor yap vesaire vesaire. Evet. Bu aslında sadece boş bir teselli değilmiş, yani vücudun esnek ve gevşek ve rahat olduğunda aslında kafanın da rahat olduğu ispatlanmış. Biliyor
Doğru.
muydunuz bunu?
Ben biliyordum.
Öyle mi?
Evet.
Tamam, ben bilmiyordum.
Ben de bilmiyordum.
Murat Özsoy'la Charles.
Begüm'cüğüm, bazı illerimizin tabii çok şahane mutfakları var. Gastronomi açısından çok önde bilinen yerler. Mesela? Antep mesela, Gaziantep'in.
Evet.
Hatay'ın mutfağı şahanedir.
Evet.
Sen nereliydin?
Kastamonu'nun
da aynı şekilde bu arada. Kastamonu'nun da var.
Hiç bilmiyorum.
Nasıl ya Kastamonu? Sana bir şey söyleyeyim mi? Pastırması mesela Kastamonu'nun pastırmadır
bilmiyorum.
Ha. Yok var ya
tamam,
Kastamonu'nun.
Pastırmasını biliyorum da böyle
şeyi
hani
var yani.
Meşhur bir yemeği var mı mesela, bilmiyorum
var.
Yani.
Var. Başkanım mesela, senin memleketin çok vardır diye düşünüyorum. Trabzon'un neleri var.
Karalahana.
Var.
Bu arada hayatımda ilk defa hamsili pilav yedim ben dün.
Ben hamsili pilav hayatımda hiç yemedim.
Öyle mi?
Hiç yemedim.
Ya bence yani.
Çok da bir olayı yok mu diyeceksin?
Yani demeyeceğim şimdi, Trabzonlara kızacak Karadenizler.
Ne gerek vardı mı diyeceksin ya
da. Ya hamsi, ya şöyle oldu. Bulgur gibi bir şeyden yapmışlar bir kere. Bulgur muhtemelen o. Yani şey değil, pirinç pilavı değildi. Bilmiyorum sizde pirinçle mi yapıyorlar onu ama.
Ya bana şey gibi. Ben hiç yemedim.
Yani sanki pilavın içine hamsi düşmüş gibi. Yani öyle bir hani hamsili bir pilavmış gibi gelmedi bana. Sanki içine düşmüş. Ben ayıkladım. Pilavını ayrı yedim. Hamsisini ayrı yedim gibi bir şey oldu yani.
Neyse olsun, en çok azından bana geçmedi. Bir kere yemişsin.
Neyse, şöyle bir araştırma yapmışlar. Hı. Şimdi gastronomi konusunda en iyi illerimizi biliyoruz aşağı yukarı. Saydık işte bunları. Bu gastronomi konusunda en kötü iller demişler.
Eyvah.
Hiç olacak iş değil yani. Yani bence bir ile, yani bak çok ayıp ama ben şimdi sayacağım.
Bu bizim düşüncemiz Bayburt, değil sonuçta.
Bayburt bir mi?
3 numara Bayburt.
Bayburt.
Niye, sen Bayburt'a gittin mi?
Gittim. Bayburt'ta bir şey yok. Hiçbir şey yok Bayburt'ta.
Ne demek ya Bayburt'ta bir şey yok?
Bayburt'ta bir şey yok. Ben hatta şöyle bir hikaye biliyorum. Kurtuluş Savaşı bitiyor. Geziyorlar hangi köyde ne kadar işte şehit var falan. Bir tane köy çıkıyor ya Gümüşhane'de ya Bayburt'ta ya da ikisinin arasında bir yerde, haberleri yok Kurtuluş Savaşı'ndan.
Olabilir kardeşim, dağın başındadır adam. Evet. Haberi olmayabilir ya, başka
abi
bir şey.
Abi oradan bir şey geçmiyor. O yüzden
hayır,
bir
bak,
şey yok herhalde.
Bizim konumuz yemek şu anda.
Evet.
Şimdi diyor ki mesela, bak Bayburt'un neyi meşhur diye ben hemen bakıyorum şu an. Bayburt'un bir kere coğrafi işaretli lord olması varmış.
Lord olması.
Ha, böyle bir şey varmış Bayburt'ta.
Lord peynirini.
Pazı yapraklarının arasına bulgur ve lord peyniri sarılıymış.
Bay yani.
Beni açmadı, açık konuşayım. Yok. Beni açmadı hocam.
Yemem.
Hocam başka bak şey varmış. Galacoş diye bir yemek varmış.
Galacoş ben yedim.
Galacoş yedin
ben
mi?
Ben yedim.
Neymiş biliyor musun? Kıyma, mercimek, soğan ve keş peyniriyle hazırlanan tereyağlı bir yemekmiş bu.
Keş peyniri.
Galacoş ki keletoş da diyorlar, acaba aynı şey
Galacoş
mi?
Galacoş hatta Bayburt'ta.
Galacoş.
Tatlı çorba diye bir şey varmış. Tatlı çorba. Kokoç. Oğlum Bayburt başka bir ülkenin şehri mi? Bunlar isimlere bak. Galacoş, Kokoç.
Farklı. Güzel, sempatik isimler yalnız.
Kokoç hocam. Kokoç Ramazan'da çok tüketilirmiş. İçerisinde kuru meyveler bulunan bir çorbaymış. Aşure'nin çorbası düşün yani.
Poşaf gibi bir şey. Poşaf o zaman.
Ama hayır
yani.
Çorba.
Komposto gibi.
Çorba diyor. Tatlı çorba. Bence komposto abi bence
sıcak
ya.
Sıcak mı o zaman? Çorbaysa sıcak mı?
Bence öyle olması lazım.
Şey sıcak.
Sıcak herhalde yani. Öyle. Hocam bir numarada gastronomi konusunda en kötü iller diye bir araştırma yapmışlar. Bir numarada Kırıkkale var. Kırıkkale'nin mutfağında bir şey yok mu? Kırıkkale'nin neyi meşhur? Bak Kırıkkale'nin keskin tavası varmış.
Nasıl bir tava?
Keskin tava.
Etli mi?
Et. Yani kuyruk yağıyla hazırlanan sızgıt diye bir yemeği varmış. Sızgıt.
Kuyruk yağı varsa güzeldir.
Evet içinde bence de güzeldir. Tokalaşarak yapılan tokmak köftesi diye bir şey varmış. Tokalaşarak yapılmak ne demek ya?
Ben Allah sen Allah. Eline köfteyi alıyorsun. Ben senin elini tutuyorum. Arasında çekle
yoğuruyorsun.
Neden?
Ne
neden? Neden?
Bilmiyorum
neden
şu an kafamdan öldürdüm.
Öyle mi yapıyorlarmış? Bir iki bana da öyle geldi. Yapıyor.
Yufkadan yapılan omaç varmış. Yufkayla yumurta omaç.
Yufkayla yumurta güzel oldu ya.
Bence de olur. Yani bence haksızlık yapılıyor Kırıkkale'ye şu anda. Bilmiyorum. İki numarada neresi var dersiniz? En evet. Kötü mutfağa sahip. En kötü mutfak ne demek ettim. Ya? Karabük diyor.
Karabük.
Karabük'te ne var diye baktım hocam. Karabük'te safranbolu bükmesi diye bir şey varmış mesela. Bence bunlar isimlerinden kaybetmişler. O ne lan öyle falan deyip yemedik herhalde. Tatmadık diye herhalde. Hocam perohi diye bir şey varmış. Perohi bir İtalyan yemeği gibi geliyor kulağıma. Evet. Yoğurtlu ve cevizli sosla servis edilen mantıya benzeyen bir hamur işi. Bence gayet
okey. Güzeldir bu ya.
Gayet okey abi Karabük.
Evet.
Banduma varmış. Banduma. Banduma. Banduma yerim falan. Banduma. Hindi suyu ve yufka. Banduma. Herhalde şey bandırıyorsun gibi. Yani bunu.
Bandırarak yiyor.
Banduma.
Neydi o? Ekmek ve et suyuyla yapılan evet. Bir şey vardı.
Zerde. Bir tatlıyım
tatlı
zerde.
Tatlı zerde. Duymuştum onu.
Safranbolu safranıyla renklendirilen bir tatlıymış zerde ki evet. Bu da Karabük'ün bir tatlısıymış öyle diyor. Hocam göbü varmış göbü. Göbü, banduma, perohi gibi isimler. Göbü de Karabük usulü yağda kızartılmış bir hamur işiymiş. Oğlum ne çok konuştuk. Dur.
Yani
bedimiz bitti. Dur.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamının şarjının yarısını bitirdik. Hafta sonuna son saatler. Hafta sonu planlarını şimdiden yapmaya başlayacaksınız. Birazdan onu da konuşabiliriz biz. Bir saat daha buradayız. 8'e kadar şarjda Fenomen Türk'te kalın.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam bizim kadar Bali konuşan bir radyo programı yoktur bence. Yani şu yayını
gerçekten,
Bali'de
en az 10 defa konuştuk.
Vallahi billahi Bali'de yapsak şu yayını yapmıştık yani. Bali'nin reklamını yapıyormuş gibi oluyoruz ama değil yani.
Bir sponsor şey. Bulsak da bizi Bali'ye yollasa oradan yapsak.
Şurada bir de kalkıp da birimiz de gitmedik ya Bali'ye sırf atıp tutuyoruz yani. Şöyledir böyledir
ben
bilmem
gittim.
Nedir. Sen gittin ama sen gittiğinde Bali yoktu.
Bali yeni kuruluyor.
Evet o zaman daha böyle çadır vardı. Çadır kenti orası yani yavaş yavaş yerleşmişlerdi. Şimdi hocam önümdeki bir karşılaştırmadan dolayı ben buraya geldim. Bir sosyal medya kullanıcısı, bir vatandaş Alaçatı'da. Bir tatille Bali'deki bir tatili karşılaştırmış. Şimdi neden Bali diye konuşuyoruz? Onun şeyi olacak bu aslına bakarsan. Şimdi hocam örnekleri şöyle yapmış. Bali'de bir villa kiralama masrafı 14 gece.
Ne kadarmış çok merak ettim.
Şimdi zaten Çeşme'de kimse 14 gece villa kiralamak ne kadar diye merak etmiyordur bence.
Kiralayamaz çünkü teşekkürler.
Ama onu çalışmış arkadaşımız. Bali'de 14 gece... Bir villa gibi villa havuz her şey
evet.
Var bu arada.
Lüks böyle.
Evet lüks evet. Oldu lüks günlüğü bir villa.
Günlüğü 100 dolar.
50 bin liraymış hocam 14 gecesi.
Ha, yine
İyi bir villa 50 bin lira. O da kaç para yapıyor
2
hocam?
2 bin dolar desen.
1000 dolar etmiyor.
Günlüğü 1000 dolar ne ediyor. Kadar?
1000 dolar. 1000 dolar. Yani. 1000 dolar.
Günlüğü 14'e bölüyorsun Begüm.
100 dolardan 14'e bölüyorsun. 100 dolardan aza geliyor.
Evet bence uygun.
Evet.
Peki Alaçatı'da ne kadar diye düşünürsünüz sizce 14 gece bir villa?
Ay çok merak ettim söyle.
437.500 TL'ymiş hocam.
Arkadaşlar kendinize
evet.
Gelin.
Evet,
nasıl paralar bunlar?
Yani öyle ama villa yani 14 günde villada kalmasın
yani şöyle,
Çeşme'de yani.
Her gün Alaçatı'ya İstanbul'dan günü birlik gidip gelsin.
Alaçatı'ya gelin.
Ayrıca, aynen kalmaya eve gelip mesela İzmit'te bak ben sana söyleyeyim Düzce'de bir otelle anlaş.
Manisa'da ya Manisa o kadar da değil.
Manisa'da mesela. Manisa'da şehir merkezinde 500 liraya vardır bence hocam. Alaçatı git gel yap mesela çok mantıklı değil mi? Çünkü bir de sadece şeyde değil yemek de yiyeceksin ya 14 gün.
Ha bir de denize
evet.
Girmek
tabii.
De orada.
Şimdi bak Bali'de,
evet.
Bali'de hocam 14 gün şahane yemek yediğin zaman 13.500 lira harcıyormuşsun. Çeşme'de
14 gün için.
Evet.
Evet.
Çeşme'de 14 gün şahane yemek yersen 105.000 lira harcıyormuşsun. 105.000 bence az. Bu arada az. Yani Çeşme'de daha fazla da ödenen yerler vardı diye düşünüyorum.
Ortalama üstünde herhalde.
Gece hayatını konuşalım demiş. 4 gecelik bir gece hayatı. Yani çıktık, koptuk, eğlendik, geldik gibi bir gece hayatı. Manisa'ya dönmediğimizi düşün. Tamam. Öyle bir durumda. Bali'de hocam 8.800 liraya 4 gece çılgınlar gibi eğlenirken Çeşme'de 4 gece dışarı çıktığın zaman minimum 40 kat harcanıyormuş hocam. ulaşım konusuna geldiğimizde kendi içindeki ulaşım. Yani iki hafta bir araba kiraladığını düşündüm Çeşme'de. 80 bin liraya gelirken Bali'de hocam iki hafta araç kiraladığın zaman 2 bin liraya geliyormuş. Beach Club'lar. Çeşme'de tabii Beach Club diye bir şey var. Yani başka yerden de çok denize giremiyorsun. Kayalık mayalık. Bali'de de mesela Beach Club'lar var. 7 gün Beach Club'ın kralına gittiğin zaman 14 bin liraya geliyormuş 7 günlüğü. Çeşme'de gittiğin zaman 72 ada çıkabiliyormuşsun. Günde 10 bin lira da çok yazmışlar be. Yani 10 bin lira da harcama Beach Club'da yani günde. Her
i̇ki,
gün değil.
2 kişi gittiğini düşün. 2-3 kişi gittiğini.
Öyle olur evet doğru. Evet. Girişi mirişi bilmem olur, nesi dersen tabii. Olur. Tabii bir tek burada öne çıkan fark şu uçak bileti. Yani bugün evet. Çeşme'ye uçakla gitsen ya da gitmesen de 6 bin lira. Çünkü yollar da paralı falan. 6250 liraya gidebilirken Çeşme'ye. Bali'ye 35 bin lira demiş ama 35 bin liraya Bali bileti bulamazsın bence. Çok uzun zaman önce alman lazım. Ben bakıyorum bu aralar 100 binden aşağıda yok gidiş geliş. Öyle bir durum var ama turizm karşılaştırması böyle. Bu yüzden Bali diyoruz. Zaten Bali'de şu an Türkler de işletmeleri devralmış durumda. Bali'ye gittiğin zaman Çeşme'yi aramazsın yani.
Yabancılık evet. Çekmeyiz.
Çekmeyiz. Yine bir Bali reklamı yapmış olduk ama Çeşme candır ya yine.
Ama deniz tabii, harika. Bali'nin evet, denizi o kadar iyi değil.
Param varsa ülkemiz çok güzel bir ülke. Vallahi param varsa şahane cennet gibi ülkede yaşıyoruz.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam Stanford deneyi diye bir deney var. Stanford deneyi duydun mu hiç?
Şey mi? İki gruba ayırıyorlar.
Üniversite.
Öğrencileri. Üniversitenin içinde.
Evet o içinde. Şöyle Stanford bir üniversite bir kere öncelikle. Hayır orada deneyler yapılıyor belli ki hocam. Bir sürü deney oluyor ama bu deney
klasik
şu.
Klasik bir tane bir deney var. O mu diye merak ettim.
Yok hocam bu yeni yapılmış bir şey. Yok, bunun olayı şuymuş hocam. Hayatımızdan bir anda sosyal medyayı çıkarırsak ne olur deneyi. 35 bin kişi katılmış.
Ne oluyormuş?
6 hafta boyunca 35 bin kişi bir anda Instagram ve Facebook hesaplarını donduruyor hocam. Ve 6 hafta boyunca kapalı kalırsa ödeme yapıyorlar bu insanlara.
Pırıl pırıl.
Şimdi olurum. Onu soracaktım.
Evet. Ama şimdi bak deneyin tabii şeyi de var. Yani ödeme yaptığın zaman öyle oluyor mu? Neyse dur bakalım. Diyor ki hocam 6 haftanın sonunda insanlara sorular sormuşlar. Ne kadar mutlusunuz? Ne kadar endişelisiniz? Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Gibi sorular sormuşlar. Ve depresyon, anksiyete gibi işte genel yaşamla ilgili tatmin duygularını ölçmeye çalışmışlar. Ve istatistiklere göre hocam bu 6 haftanın sonunda mutluluk artmış, anksiyete azalmış. Ama tabii ki belli yaş gruplarında yapılıyor bu. Depresyonda belirgin bir şekilde düşüş olmuş. Yani verilen cevaplara göre tabii ki bu. 35 yaş üstü 35 yaşın üzerindeki yetişkinlerde özellikle Facebook'u bırakmak mesela çok büyük bir fayda sağlamış ki Facebook bitti bizde.
Bitti.
Yani orada hala var demek ki Facebook. Yani biz çoktandır bıraktık. Instagram'ı bırakmanın da en büyük olumlu dönüşünü 25 yaşın altı genç kadınlar yaşamış. Begüm, ne diyorsun?
Doğru olabilir.
Şeyden olabilir çok... mi ya? Kadınlar için mesela Instagram gerçekten bir zulüm de haline geliyor olabilir.
Şimdi bence yani... kişiye göre değişiyor ama bunun örneğini verebileceğim yakın bir arkadaşım var. Hmm. Kendisi zaman zaman Instagram'ını kapatıyor. Açıklaması da şu, başkalarının yaşadığı hayatı gördüğüm zaman... benimkinde olmamışlık doğru. hissediyorum diye.
Evet ama onun çözümü...
iyi gelmiyor.
İyi gelmiyor olur evet. Kesin ama onun çözümü Instagram'ı kapatmak mı yoksa kafada bir şey değiştirmek mi acaba?
Tabii
o da,
aslında ideali kafayı yani. Değiştirmek. Evet. Ama
bana
işte,
ne diyebilirsin yani?
Aynen öyle ama işte diyorum ya karakterden karaktere fark var. Her insan bunu kolay yapamıyor. O yüzden evet. de doğru olabilir yani.
Ben mesela şimdi Instagram'ı bırakma. Bazı günler mesela bakmıyorum Instagram'a yani yok oluyorum bir anda
detoks
böyle.
Detoks yapıyorsun değil mi?
Yok. Evet. Uyanınca aklıma bakmıyorum. Gelmiyor. Vallahi bazen böyle
ben
akşamdan
bazen
falan.
Ben bazen bilinçli yapıyorum. O ha. yüzden dedim. Detoks mu yapıyorsun sen?
Yok genelde canım sıkın olduğu zaman kayboluyorum. Hmm. Mesela kötü bir şey oldu. O gün o kötü şeyle ilgili ben de insanların canını sıkacak bir paylaşım yapacağıma.
Uzaklaşıyorsun.
Evet abi mesela evet. bence onu yapmalıyız. Diyelim evet. bir olay oldu hepimizi üzen bir olay.
Bu akıllıca kendini koruma mekanizması.
Hem öyle
aslında,
hem
evet.
de gerçekten bir virüs gibi kötü enerjiyi tabii ki evet. hepimiz üzülüyoruz yani ama bunu Instagram'dan paylaş. Artık valla bıktı insanlar
tabii.
yani. Herkes böyle bir şeyi tekrar paylaşınca bir şey de yapmış hissediyor kendini.
Bir de şey de oluyor bazen sen o şeyle alakalı bir şey paylaşmadığında sanki herkes kadar üzülmüyorsun ya da evet. herkes kadar duyarlı değilsin
saçma
gibi algılanıyor
şey.
Artık.
Bir de şöyle bir şey var ki biz o kötü şeyi paylaştığımızda o kötü şeyi yapan insanlara gitmiyor ya kendi çevremize evet. paylaşıyoruz.
Aynen
o.
Öyle.
Yine birilerini maruz bırakıyorsun. Fanusun
içinde kalıyor yani.
Evet.
Kime ulaşıyor ki?
Yani şey gibi düşün böyle çok dolu bir minibüste.
Hepimiz konuşuyoruz. Yüz evet. kişi çok kötü.
Evet. Ve birisi evet. gaz çıkarıyor ve çıkamıyoruz. Koku aynen. yayılıyor. Biri daha boğuluyoruz yani. Öyle bir durum yani evet. hani sosyal medya. Valla Stanford deneyine göre bunlar insana iyi gelmiş 6 hafta ama ben diyorum ya para vermişler yani bu insanlara. Abi ya 6 hafta kapalı tut diye para vermişler bunun. Evet, para almak da iyi gelmiş olabilir belki. Yani Instagram'a girme sana para ödeyeyim dedikleri zaman.
Ama kesinlikle iyi geleceğini düşünüyorum. Ben kendi hayatımdan da yani bir saplandığın zaman buna çıkamıyorsun ve bir sürü şeye maruz kalıyorsun.
Doğru
yani bir o karşılaştırmalar istemeden de oluyor ya da kötü şeyler dünyanın bir ucundaki kötü bir şeyden haberin oluyor ve farkında olmadan üzülüyorsun. Hepsi birleştiği zaman parça parça mutsuz bir insan haline geliyorsun.
Mesela o maymunlar bir tane maymunu dövüyordu ya ben onu hiç görmedim. Hiç üzülmedim ona çünkü o ara Instagram'ı silmiştim.
Zaten ne kadar saçma düşünce ya. Maymun maymunu döver abi. Yani maymunun maymunu dövmesi yüzünden insanoğlunun acı çekmesi mi gerekiyor? Ben mesela bir maymun maymunu dövdü diye üzüleyim mi yani?
Bazı
çok saçma.
Bazı şeylerde gereksiz romantize
evet
etmeyelim.
Evet ya saçma sapan romantize şeyler etmeyelim. Ya. Vallahi Stanford deneyi böyle diyor abi. Kapatın diyor Instagram'ınızı 6 hafta diyor. Çok daha iyi olacaksınız. Anksiyetiniz azalacak ve depresyondan kurtulacaksınız diyor. Ben demiyorum. Üniversite söylüyor bunu.
Murat Özsoy'la Charles.
Bursa'da bir vatandaş enteresan konseptli bir kafe açmış.
Nasıl
başkan.
Nasıl bir konsept?
Küçük böyle elektronik bu kumandalı iş makinalarını almış. Kepçe, vinç, işte kamyon, traktör vesaire. Ortaya da kocaman bir kum havuzu. Oraya böyle yollar mollar yapmış.
Ay çok zevkli.
Forklift, morklift. İnsanlar geliyor çayını kahvesini alırken bir yandan iş makinesi kullanıyorlar.
Harika.
Güzel geldi bana.
Bence de güzel. Ama yani bizde özellikle bir iş makinesi merakı var ya bizde.
Kesinlikle
onunla da alakalı bir şey.
Arada.
Yani ben mesela kumandalı olan her şeyi severim. Yani uzaktan kumanda edebildiğin şeyler güzel yani.
Çocuklar çok seviyor biliyor musun? O iş makinesi maketleri falan
evet.
vardır.
Evet. Ama hocam buradaki videoda bayağı dayılar. Dayılar
i̇şte
oynuyor.
Çocukken sevmeye başlıyor sonra bir de inşaatçı ruhlu bir milletin.
Evet.
İçerinde kalmış.
Doğru bizim millet olarak genetiğimizde var inşaat. Yani bir şeyin mesela yani
boş
hala...
Boş bir alan gördüğü zaman hemen oraya bir şey dikme.
Evet bir de şeyi de seviyoruz mesela kazık çakılması mesela çok ilgimizi çekiyor bizim. Beton kazıklar çakılıyor ya. Hocam bir bayram, bir karnaval havasında kazıklar çakılıyor.
Bazen
beton çakıyor adam.
Biliyor musun? Ha. Şaşırıyorum kendime. İnşaatın önünden geçerken bir anda durup bakmaya başlıyorum. Ha?
Evet.
Bir sarsıyorum kendimi hemen yürümeye
genetik
başlıyorum.
Genetik bir şey. Ya mesela o vinçlerle bir şey kaldırıyorlar böyle. Gönderiyor. Bir de bizim şimdi inşaatlarda bir adrenalin de var. Yani o adam o kas takmıyor. Ulan aşağı düşecek mi? Aha şimdi kafasına düşecek. Hani izlerken böyle bir tempo içinde izliyoruz
şeyi de merak
yani.
Ediyoruz ya nasıl yapılıyor?
5'e 10 yani. Çek.
Evet. Şey yapıyor mesela adam evet. üst kat çıkıyor dediğin gibi ya da binayı yıkıyor vinçle 6. Evet. katta yıka yıka iniyor şeyle vinç değil de o yıktıkları şey neydi? İş makinesi işte.
Evet yani bilmiyorum şimdi bu inşaatların hala nasıl yapıldığını ilgimizi çekmesi enteresan bir şey yani hani piramitler falan diyor nasıl yapıldı falan diye mesela onu merak ediyoruz ya şu anda.
Piramitler
biraz onunla alakalı
suyla,
bir şey.
Suyla havuz yapmışlar.
Yok öyle
suyla
değilmiş.
Kaldırmışlar.
Öyle değilmiş.
Ben öyle
hayır.
Binlerce insan çalışmış.
Uzaylılar.
Yani. Hayır hayır. Bak geçenlerde çok enteresan bir videoya denk geldim YouTube'da. Bayağı ciddi bir araştırma bu arada.
Evet.
O şeylerin hepsini bilgisayarla yapay zekayla denemişler işte piramidin yapılmasıyla ilgili. İşte etrafında bir iskele kurulması falan filan muhabbeti var. Onların hepsini çöpe atan bir teorileri var.
Evet.
Unuttum şimdi garip bir şekilde yapıyorlar piramidi. Önce onun bir adı var o şeklin. Kendinden böyle rampalı bir dikdörtgenimsi bir yapı yapıyorlar.
Evet.
Sonra en yukarıdan onu vura vura vura vura kaza kaza kıra kıra taşları piramit haline getiriyorlar.
İçini nasıl yapıyorlar?
Nasıl içini nasıl yapıyorlar?
İçinde labirentler var onlar
İçini bunlar yaparsın
var.
Canım zaten sıkıntı içi değil. Onun o şekilde onun üçgen ve kusursuz şekilde yapmak ya bir karemsi bir şey yapıp en üstten aşağı doğru kıra kıra yaptıklarını söylüyor.
Allah
yani
Allah.
Bir tez bu arada tabii ki yani doğru olmayabilir. Bak inşaat deyince biz hocam hemen düştük yani hemen düştük inşaat muhabbetine.
Murat Özsoy'la Charles.
Trileçe ne oldu hocam nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah Allah ya böyle bir şey var mı oğlum tam adama sorarsan çıktı gitti yayından çıktı ya. Başkan.
Trileçe tatlıdır.
Peki trileçe midir triliçe midir?
Trileçe.
Ben triliçe diyorum.
Hayır
trileçe mi bu?
Trileçeymiş.
Trileçe.
Şimdi
çok da severim.
Bu trileçe bizim sanki yerel bir tatlımızmış gibi şey olmadı mı?
Değil ama.
Vallahi ben bakıyorum şu an Wikipedia'ya. Diyor ki Meksika'da yaygınlaştı diyor.
Meksika
1930'larda
mı?
Evet. Trileçe, trileçe yani 3 süt anlamına geliyormuş. O da konsantre süt, buharlaştırılmış süt ve krema kaymak kullanıldığı için bu adı almış diyor trileçe.
Ama ben çok severim. Sen sever misin?
Bitmedi mi daha trileçe?
Bitmedi canım bitmez.
Bitti ya. Onun
hayır
bir
ya.
Modası vardı geçti gitti
hayır,
yani.
Hayır canım var hala.
Peki bu şeye ne diyorsun? Sen onu da seversin.
Modası geçti mi?
Geçti bence yani. Bir ara herkes trileçe yukarı, trileçe aşağı. Şuranın trileçesi.
Aa şimdi galiba şey moda. San Sebastian.
Ha. Ya bir de bu San Sebastian.
Onu da severim.
Ama mesela bak
San Sebastian.
Bir kafeye gidiyorsun. Şeyde, Taksim'deki falan kafeler, Kadıköy'deki kafelerde. Abi içeride yani böyle şey tekerlek kadar büyük büyük San Sebastian'lar hazırlamışlar.
Evet.
O kadar satılıyor mu ya?
Satılıyor.
Nedir San Sebastian hocam?
Çok
sen Tirleşe konuş. Geldi hocam, geri geldi.
Geldim. Ya çok konuşmayayım bence.
Tirleşe deyince kaçtın sen.
Yani o dönemini geçirdi, biraz abartılmış bir tatlıydı
ya
bence.
Ya bir vurgun yaptılar gibi bizim üzerimizde yani.
Bence
geldi.
Güzel bir tatlı.
Tirleşe lobisi. Tirleşe lobisi geldi, bizi gazladı, sattı Tirleşesini, gitti gibi geliyor
yani
bana.
Yani şöyle, hani ona sıra gelene kadar ben başka şeyleri
çok gereksiz
yani.
Bir tatlıydı
evet.
Hocam.
Gelmez
ya.
Yani ona sıra. Hadi tatlıyım dediğim zaman yani 20. sıraya falan belki.
Beni kırdınız.
Çok
ya şimdi Trileçe'nin bilmiyorum, ben de hani çok nesini iyi yapmak lazım. Çok dümdüz bir şey, kek gibi bir şey Trileçe yani, hani iyisi
böyle
nasıl
pufidik,
oluyor?
Pufidik ya, hem sütlü de böyle, hem pufidik tatlı, güzel.
Begüm'ün canı Trileçe çekti diye Trileçe konuşuyoruz şu an.
Öyle mi oluyor? Evet, neyse azalarak bitti gibi geliyor. Ben tutmamıştım abi Trileçe'yi ya. Bence biraz moda oldu geçti sanki.
Murat Özsoy'la Charles.
Başkanım bak, şahane bir ek iş.
Tamam.
Duyuru yapıyorum şu anda. Ek iş.
Ne olduğunu bilmeden
şimdi,
kabul ettik.
Ama iyi bir işe benziyor. Bilmiyorum ne kadar para verecekler ama zevkli gibi. Şimdi geçen konuştuk ya, bir tane elektrikli araba var dedik.
Evet.
Bu deli hasta evet. Adamın elektrikli evet. Arabası. Bunların dedik otonom sürüşü olacak falan filan.
Evet.
Türkiye'de yok dedik.
Evet.
Çakması var, yasaklandı dedik, hacklemişler
evet.
Falan. Neyse şimdi bu adamlar demişler ki böyle ülkelerde, yani otonom sürüşün olmadığı ülkelerde bir otonom sürüş simülasyonu hazırlıyorlarmış. O simülasyon için şoför arıyorlarmış.
Need for Speed gibi.
Yani şöyle galiba sana işte kamera mamera takacaklar, bir şey yapacaklar. İstanbul trafiğinde gezeceksin, veri toplayacaksın bunlar için.
Bana
yani bu verilerle de o arabanın yani başına ne gelebilir otonom sürüş yaparken Türkiye trafiğinde, İstanbul trafiğinde bunu analiz
güvenli
edecekler.
Güvenli bir şey mi bu?
Yani hayır, sen kendin yani süreceksin arabayı. Hayır. O arabayı
arabanın kendin içinde miyiz?
Kendin hayır, araba otonom sürmeyecek abi.
Ama arabayı ben bilgisayardan süreceğim.
Hayır, sen arabayı süreceksin. Üçüne bineceksin, arabayı süreceksin.
Evet.
O da veri toplayacak. Sen süreceksin ya.
Ben şimdi anladım. Heh,
senin
anladım.
Başına ne geliyor acaba?
Senin yaşadıklarını aslında kayıt ediyor olacak.
Evet.
Ona göre de o otonom sürüşü
aynen.
için
bravo
bir
ya.
Şey hazırlıyor olacaklar. Şablon tamam. Anladım.
Ya şu kızın zekası.
Bana link atar mısınız?
Şimdi diyor ki sana araba sürdürüyorlar abi. En az 4 yıllık ehliyetin olması gerekiyormuş. Var mı?
Var.
Sürüş tecrüben var mı 4
var.
Yıl? Var. Yüksek dikkat seviyesi ve güçlü gözlem yeteneği
var.
Dikkatte ben elendim şu an. Yüksek dikkatten dağılırım bir yere bakarım falan. Neyse, aracı sürerek veri toplayacağız. Görevimiz bu. Bu toplanan verileri inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Raporlayacağız yani şöyle
tamam.
Şöyle. Ama bu, herhalde bu otomatik yapacak. Biz raporlayamayız bunu.
Bir daha onunla uğraşacağım.
Ama geri bildirimlerde bulunacakmışsın. Önerilerde bulunacakmışsın. Mesela işte atıyorum şuradan motorcular fırlıyor abi.
Evet.
Burada lahmacuncuya çarparsın falan
evet.
Gibi. Mesela burada arkana takışırlar. Burada selektör yapar. Burada Hanzo'nun birisi önde durur aniden falan gibi şeyler yazmanı istiyorlar. Ve günlük sürüş raporları yazacakmışsın. Tabii sözlü olarak ve yazılı olarak vereceğin zaman bunları İngilizce'de yapıyor olman lazım. İyi
tamam,
bir İngilizce olması gerekiyormuş. Şahane bir iş duyurusu. Bizim için
evet.
De güzel. Belki yarın bir gün İstanbul trafiğinde de otonom arabalar. Ben gerçi tercih etmem diye düşünüyorum ama.
Ben de etmem ya.
Evet. Böyle yapılıyormuş bu iş, nasıl yapılıyor diye merak edenlere. Yakın zamanda iş ilanları açılacakmış. Merak edenler olursa, ilgisi olursa baksın.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjını yedik bitirdik, hafta sonuna geldik bu hafta. Çok şahane, eğlenceli bir haftaydı hocam. Önümüzdeki hafta yine 18'den 20'ye haftayı.
Güzel havalarda buradayız.
Evet, güzel havalar olacak artık. Baharda artık geldi, kendini hissettirmeye başlıyor. Önümüzdeki hafta 18'den 20'ye trafik saatinde sizi şarja bekliyoruz. Şimdilik bu kadar.
Murat Özsoy'la Şarj.